Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Müsnedü'ş-Şihab 684. hadis. Leyse ba'del mevti müsta'tebun. Ölüm geldikten sonra hoşnut edilecek kimse kalmaz. Bir başka ifadeyle, çalışıp çabalama zamanı geçmiştir artık. Evet, aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. Allah-u Teala bütün insanlığa iki vaiz göndermiştir. Birisi konuşarak anlatan kitap, diğeri susarak anlatan ölüm. Ölüm, içimizden birinin başına gelince değil, herhangi bir insanın başına gelecektir diye de sözleri var, anlatacağı şeyler vardır. Yani, bir ölüm atmosferinde bir şeyler anlatır ayrı, ya da bir cenaze ortamı dışında da anlatır, mezarlıklarda. Ama onun ötesinde, oturdunuz, Allah'ın size verdiği imkan dahilinde bugüne kadarki hayatınızla bundan sonrakini şöyle gözünüzün önüne koydunuz. Fakat sonunda ölüm var biliyorsunuz, o ağzınıza gelince, o aklınıza gelince her şey bir başka havaya dönüştü. Ölüm. Hazimel lezzat. Lezzetleri yok eden. Ağzın tadını kaçıran bir şey. Onu özellikle hatırlamamız gerekiyor öyle olunca. İşte onlardan biri de bu. Ölüm geldikten sonra artık çalışıp çabalama zamanı geçmiştir. Bunu böyle bileceğiz. Hoşnut edilecek kimse kalmaz. Aman annemdir, aman babamdır, karımdır, kocamdır, oğlum kızımdır. Hısım akrabam, eşim dostum, tanıdığım bildiğim, dışımda birileri memnun etsem de Allah'ın rızasına uygun bir hareketle onun cennete gitmesi için uğraşsam da demeye kimin hakkı kalır ölümden sonra? Elini öpecektiniz, her gün hal hatır soracaktınız, gönlünü hoş etmeye çalışacaktınız. Rızasını kazanmanın Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik olduğunu bildiğiniz ananız babanız vardı karşınızda. Hadi ne yapacaksanız, ama ya ölüm geldikten sonra? Her şey bitmiştir. Artık memnun edecek, memnun olacak diye bir imkanınız kalmadı ki. Onu razı etsem de böylece Allah'ın rızasına ulaşsam demenizin anlamı yok ki. Bir erkek için hayatta ilk önce dahası olmaz razı edeceği insan annesi, bir kadın için de kocasıdır diyordu aleyhissalatü vesselam. Bir kadın kocası ölmeden yapmalıdır bu işi. İş işten geçtikten, ölüm geldikten, her şey bu anlamda bir başka aleme dönüştükten sonra sen kocanı memnun etmeye çalışacaksın öyle mi? Kocan sanki hayatta gibi ona saygı duymaya başlayacaksın. Bu bir başka şeytan vurgunu gibi geliyor bana. Çünkü insanlar sanki ölümden sonra da yaşasınlar diye uğraşıyorlar şimdi. Bakıyorsun, 15-18 yaşında bir delikanlı, babası vefat etmiş, kapıda, kapı zilinde babasının adını silemiyor. Evet, kolay değil, babadır, seviyordur, tamamdır ama vefat etmiştir. Hadi, o evde öyle kaldılar, bir başka eve taşınınca yine babanın adı zile yazılıyor ve sanki o baba oradaymış gibi bir tavır içindeler. Ne dersiniz? Hele akıl ermez bir gidişat, bilmem ki neden. Kadınlar bilirim. Kocalarından sonra, kocalarına saygıları daha bir katmerlenmiş, sevgileri daha bir kat kat artmıştır. Öyle ki, gece gündüz sabah akşam tek düşünceleri, tek hayalleri, tek endişeleri, tek sıkıntıları vardır. kocalarından ayrılık. Ama onu ne kadar çok seviyorlardır. Üzerine toz kondurmuyorlar. Yanlış anlamadınız. Ölü kocalarının, yani mezara mı toz kondurmuyorlar diye sormayın. Onlar öyle düşünmüyorlar. Sanki var gibi, sanki hayatta gibi, sanki yaşıyor gibi davranıyorlar. Hatta isyankar sözler de duyuyoruz. Ağızlarından çıkan, kendilerine yakışmayan sözler. Haşa, Allah aralarındaki sevgiyi kıskanmış da kocasını alıvermiş gibi. Estağfirullah. İşte böylelerine, caiz mi değil mi bilmem, zaten yapacak gücüm yok ama aklıma geliyor bir plan, bir proje olarak. Kocalarını mezardan çıkaracaksın, şöyle kemiklerini birbirine demirle mi, telle mi, zaptur apt edeceksin, yani bir iskelet haline getirecek yataklarında, zaten onlar aynen kocalarıyla birlikte yattıkları o iki kişilik yatağı bırakmıyorlar, yapayalnız ama kocalarıyla yatıyorlar ya, yataklarına bırakacaksın, iskeletle beraber ama kocalarının iskeletiyle beraber her gün onunla daha bir canlı, daha samimi yatmaya başlayacaklar. Demeye korkuyorum, deneyenler çıkar ve vebali benim olur diye. Ama sanki niyetleri öyle. Ölmemeliymiş gibi. Ölmemeliymiş ama hayatta devam ederse ne olacaksa onlar aynen böylece devam etmiş gibi yaşamak istiyorlar. Heyhat! Ölümden sonra hoşnut edilebilecek kimse kalmaz ki. Tekrar okuyorum. Leyse ba'del mevti müsta'tebun. Ölüm geldikten sonra hoşnut edilecek kimse kalmaz. Yani çalışıp çabalama zamanı geçmiştir artık. 685. Leyse bil kezzabi men aslaha beyne esneyn fekale hayran ev nema hayran. İki kişi arasını bulmak için çalışan kimse yalancı değildir. O ya hayır söyler ya da hayrı artırır. Konuyla ilgili bir başka hadisi hemen hatırladınız değil mi? Karı koca birbiriyle rahat ve huzur içinde yaşayabilmek, geçinebilmek için gerektiğinde öyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır söz söylemeye izinlidirler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, bilirsiniz bunu. Yalan söylerler diyemedim. Çünkü İslam ona yalandır, yanlıştır, hatadır, isyandır demiyor çünkü. Yani karısı istemişti bir şey, kocası da unutuvermişti. Unuttum dese de ilgisiz olacak ya da hani gönlü fethedilemeyecek, yazık olacaktı ya, arkadaşı engel olur. Önüne bir köpek çıkmıştır, neredeyse trafik kazası ola yazmıştır ya da öyle bir şeyler vardır. İşte bütün bu sözler aslında bir yönüyle doğru ama ol sebepten olmadığı açısından da yanlıştır ama işte buna yalan demez İslam dini, bilirsiniz. İki kişi arasını ıslah etmek, iki kişiyi barıştırmak, Müslümanca hayatları için beraber olmalarına uğraşmak konusunda da böyle bir izin olduğunu bilirsiniz. Bu hadiste de sanki bu bölüm hatırlatılıyor bize. Üçüncüsünün savaşta olduğu açık. Ama bu hadisten ben bir de şöyle bir mana sezinledim. Yani aleyhissalatü vesselamın kastı budur diyemem, dememeliyim. Siz bazen duymuşsunuzdur, bir hadis okuduktan sonra o hadisi okuyan Müslüman, fî mâ kâl ev kemâ kâl tabirini kullanmalıdır. Yani ya işte böyle söyledi Peygamberimiz ya da buna benzer bir söz söyledi denilir. Üstelik bu anlamda, bu kasıtla böylece söyledi demeye ne cesaret? Ondan dolayı ben sözü okuyunca bendeki canlanan manayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bir kimse ki eğer iki kişinin arasına bulmak istiyorsa o kimsenin yalan söylemesi gerekmez. O kimse ya hayır söyler ya da hayrı artırıcı bir söz. Bir böyle anladım. Ya da bir başka şekliyle bir adam yalan ile iki kişinin arasını düzeltmeye çalışmasın. Sahtekarlıkla, düzen bozuculukla bu iş yapılmaz. Ya hayır söyleyerek ya da hayrı artırıcı bir şeyler ilave ederek işte o zaman iki kişinin arası ıslah edilebilir. bir üçüncü manada şöyle olsa gerek. Leyse bil kezzab. Yani söyleyin, bir adam yalancı öyle mi? Bir yalancı adamın ben olması, yani şöyle bir kimse olması mümkün mü? Aslaha beyn esneyin. İki kişinin arasını ıslah edecek öyle mi yalancı? Yalancılar bu işi yapamaz. Yani o zaman yalana bir tanım getirsek, İslam'ın istemediği, kesinlikle reddettiği, hiçbir yerde kabul etmediği şey olarak kişiye cehennemde bir yer, cehennemde bir yol, cehenneme bir gidiş hazırlayan yalan, işte bu yalan her yerde yasak, herkeste yasaktır. Ama iki kişinin arasını ıslah edeceksiniz, o bir açıdan bakınca sizin dediğiniz anlamı anlayacak, bir başka açıdan bakınca kendi bildiğine bir yol bulacak ama sizinkinin de olabileceğiyle kalbi biraz daha iyiliğe doğru, ıslaha, sulh ve sükuna doğru dönecek. Mesela, bir konuda iki ortak anlaşamasalar, öyle ki bir cümle üzerinde durup bir konu onların arasını ayırsa, mesela, hayır, onun böyle bir harcaması için bir kuruş bile vermem ona, almasına razı değilim, alırsa hırsızlıkla suçlarım dese ortaklardan biri diğerine, siz de araya girseniz, evet evet, isyan konusunda seni o kadar itaatkar, Allah'a isyan konusunda seni o kadar titiz bir arkadaşı biliyor ki senin ortağın, eğer isyan etmek için zaten eğer bir harcama yapmak dileseydi ben ona bir kuruş bile vermezdim, hırsızsın derdim nihayet, ona yine de engel olmaya çalışırdım, dedi de ondan diye başlasanız anlatmaya. Doğru mu? Evet. Ama adamın dediği de böyle mi? Evet. Dolayısıyla siz arayı bulmak için ya bir hayır söylediniz ya da hayrını artırıcı bir söz söylediniz demektir. Tıpkı karı koca birbirine böyle yalan gibi sözler söyleseler de. Akşama falan yemeği veya filan tatlıyı hazır istediniz. Hanımınız da becerememiş, atlamış, unutmuş, komşu gelmiş, ondan dolayı yapamamış. Evet, dese ki, yani ben senin için dünyayı yakar yine istediğini yapardım ama komşu geldi, çoktandır da geldiği yok. Çoktanı iki gündür gelmiyormuş, olsun. Yani her gün gelebilirdi ya, her gün orada oturabilirdi ya. İki gündür gelmeyene çoktandır gelmiyordu, kıramadım, söyleyemedim. Yani sen affedersin diye, sen merhametlisin diye, sen bir sonraki sefere gönlünü edebilirim zannıyla böyle yapmıştım. Özür dilerim bir daha yapmamaya, eğer yanlış anladıysam bir daha dünya kırılsın, parçalansın, paramparça ama ben seni memnun ederim dese, söyleyin yalan mı söyledi? Yok. Ama ne söyledi? Ya hayır için konuştu, ya hayrı artırmak için konuştu. Tekrar okuyorum. Leyse bil keddâbi men aslaha beynesneyn fekâle hayran evnemâ hayran. İki kişi arasını bulmak için çalışan kimse yalancı değildir. O ya hayır söyler ya da hayrı artırır. 686 Leyse şey'un esra ukubeten min bagyin. Allah korusun. Azgınlık kadar cezası daha çabuk verilen bir suç yoktur. Böyle bir kural, böyle bir yasa var Allah'ın dininde. Yani, kimi suçlar vardır, hemen cezası verilmez. Ya da kimi yanlışlar vardır, dünyada ceza verilmez onlara, ahirete bırakılır. Ama kimi suçlar, kimi yanlışlar vardır, onların cezası hemen verilir. Eskiden, zulm ile devletler ayakta kalamaz ama kafir devletlerin hayat hakkı vardır denilirdi. Evet, bir kafir, kafirce yaşayabilir. Yani, küfrünü kendince benimsemiş, kendi kendine iç dünyasında kafirce bir hayat kurmayı kabullenmiş ve de böylece insan, Allah'ın ve Resulünün ortaya koyduğu din yerine, şeytan ve dostlarının ya Allah'ın dinini bulandırdıkları veya kendi kendilerine uydurdukları bir dini din kabul edebilir. İslam dininin varlığına söz söylemedikçe, Müslümanların hayatına müdahale etmedikçe, Müslümanlığın yaşanması gereken bir din olduğunu kabul edip, ben size bir şey diyemem ama bana izin verin de ben böyle gavurca yaşayayım ama kendi dünyamda dedikçe, ona İslam dini hayat hakkı verir. Ama kafir azgınlık yapıyorsa, hayır herkes kafir olmalı diyorsa, Müslümanlara ve Müslümanlığa hayat hakkı tanımıyorsa, o zaman ona ceza verilecektir. Onunla savaş edilir. Onun bu yaptığı yanında kar kalmayacaktır. Azgınlık cezası çabucak verilen bir suçtur. Ondan daha acelesi yoktur. Bu genel anlamda bir azgınlık, yani Allah'ın dinine karşı. Çünkü diğer peygamberlerle birlik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da görmüşüzdür. Yani bunu Musa aleyhisselam döneminde de görebiliyorsunuz ama aleyhissalatü vesselam döneminde daha açık örneklendiğine şahidiz. İslam dini peygamberler tarafından ortaya konulunca önce duyulmaz sanki, eyvallahları yoktur. Yani değerlendirilmeye veya muhatap kabul edilmeye değer bir şey yoktur ortada dercesine eyvallahsız yaşar kafirler. Sonra bakarlar ki öyle değil. Dalga geçmeye, alay etmeye başlarlar. Ama sessiz, ama sakin, yine de çok da önem vermiyorlardır. Fakat bakarlar ki iş bildikleri gibi değil, büyüyor bu hareket. Bu sefer tehditleri artar. Hatta özel, bireysel olaylar halinde cezalar vardır. Falan Müslümana, filan Müslümana eziyetleri gibi. Bununla da önleyememişlerse, yine İslam, yine Müslümanlık, yine Müslümanların Müslümanca hayatı devam ediyorsa, bu sefer şiddeti artırırlar. Güçleri yettiğince ölümler başlamıştır, öldürmeler. Ama bununla da imkan bulamamışlarsa, oradan sürmeye, yerlerinden, yurtlarından etmeye çalışırlar. Orada, o kendi alanlarında, kendi dar ve diyarlarında İslam'a, Müslümanlara, Müslümanlığa hayat hakkı tanımazlar. Her şey onların dediği gibi olacakken, bunu dinlemeyenler oradan sürülmelidir kararı verirler. Bununla sanki bu hareketi durduracaklardır. Bu da mümkün olmazsa, bu sefer şeytan ve dostlarıyla tüm avenelerini toplayıp, bu yeni hareket dedikleri, oysa Adem aleyhisselamdan, ilk insandan bu yana var olan İslam dinini yok etmeye, ortadan kaldırmaya çalışırlar. Hani öyle bir hareket çekecekler ki, Müslümanlık yok oluverecektir. Öyle plan kurarlar. Böylece karşılarında Allah'ı bulurlar ve cezalarını çekiverirler ama. Çünkü bu azgınlık Allah'a karşı azgınlıktır artık. Yani fert planında tek tek Müslümanlara karşı olmaktan öte, dinin yok edilmesi, peygamberin ortadan kaldırılmasına yönelik bir harekettir ve cezası çabucak verilir. Ama fert planında azgınlıklar vardır. Bir babanın çocuklarına azgınlığı, bir kadının kocasına, bir erkeğin karısına karşı azgınlığı ya da komşunun komşuya, akrabanın akrabaya, arkadaşın arkadaşa, iş bulanın iş arayana, iş yürütenin işçi durumunda olana, yani insanların beraber yaşamak zorunda olduklarını zannettikleri ortamda imkan bulanların bulabildiklerine azgınlıkları var ya, bunlar da eğer azgın kişiler tevbe ve istiğfar ile dönmezlerse yanlışlarından cezalarını çabucak çekerler. İyi bilsinler. Çünkü leyse şey'un esra'a ukubeten min bağyin, azgınlık kadar cezası daha çabuk verilen bir suç yoktur. 687. Leyse şey'un ekrame alallahi teala mined dua, Allah katında dua kadar değerli, dua kadar kabul gören bir şey yoktur. Ya Rabbi, dualarımızı makbul eyle. Bize makbul dualar lütfeyle. Çünkü Allahu Teala'nın istediği gibi bir duayı Allah elbette kabul edecektir. Dua ile ilgili ne desem ki diye bocaladığım çok olmuştur. Çünkü dua dinin özüdür, ibadetin özüdür. Dua olmasaydı bizim kulluğumuzun ne değeri vardı şeklinde bir ayet zaten sanki susturur beni ya da konuşturur. Nasıl oldu? Aynı ayet susturur mu, konuşturur mu? Aslında konuşmam gerektiğini anlatır ama ne konuşsam diye ağzım dilim tutulur sanki. Dua. Ama şöyle deseniz, duanın başına, ortasına ve sonuna yine bir dua manasına salavat eklesek peygamberimize, böylece onun kabul edileceğine dair inancımız var ya, araya koyduğumuz şeylerin de kabul edileceğini beklesek, bu da bir başka şekil olur. Ama aleyhissalatü vesselam'dan bir uyarı alıyoruz. Bir adam varmış, o kadar Müslüman, o kadar gayretli, o kadar çalışkan, saçı başı dağılacak kadar uğraşmış, üstü başı toz toprak olacak kadar her şeyini Allah yolunda seferber etmiş bir adam, ellerini açıp dua ediyormuş, ya Rabbi, ya Rabbi diye. Ama diyor ki aleyhissalatü vesselam, böyle bir adam, evet ama yediği haramsa, içtiği haramsa, giydiği haramsa, gıdası haram, hamuru haramsa, mayası haramsa bu adamın, Allah onun duasına neden icabet etsin ki? Ayrıca dua ederken kimden istediğimizi, neden istediğimizi unutmadan dua etsek ve net ifadelerle güzelce söylesek. 78-80 yaşlarında ilim ve irfan ile bir hayat geçirmiş, çevresindekilerin de ahlakı ve faziletiyle takdirini kazanmış bir Müslüman, Kur'an ve sünnet dersleri adına bir yerde arkadaşlarla toplanmıştı, haberi olmuş, o da gelmiş. Üstelik 3 katlı bir binada, 3. katta, zar zor da olsa o haliyle çıkıp gelmiş. Memnun oldum. Allah da bizden memnun olsun dedim. Dinledi, daha bir sevmiş. Duydum. Dedim ki yeğenine, beni ona götürür müsün? İade-i ziyaret için. Allah razı olsun, bak beni adam yerine koyup gelmiş. Kabul dedi. Gittim. Selamun aleyküm selamdan sonra, o sohbet biraz oturduk. Maşallah, diri, kalbi diri, gönlü diri bir ihtiyardı. Sonra ayrılık zamanı geldi diye, ben gücüm yettiğince tatlı ifadelerle, Allah kendisinden başkasına muhtaç etmesin, ele ayağa düşürmesin dedim. Amin dedi. Allahu Teala hesabımızı kolay kılsın dedim. Amin dedi. Sevindi üstelik. Hoşuna giden şeylerdi. Tam da ona göre söylemişim herhalde. Üçüncü sırada dedim ki, Allahu Teala seni peygamberimize Firdevs cennetinde komşu ediversin. Zor dedi. Hani sevdi ya beni? Nazlanma makamındaydım, hakkımı kullandım. Allah'tan kork dedim, Allah için zor mu olur? Öyle değil, benim bu işe layık olmam zor dedi bu sefer. Estağfirullah desene dedim ya, iş mi seninki? Bak dedim sen bilirsin, yarın hesaba çekildiğinde Allahu Teala sana dese ki, bir kulum yani ben seninle ilgili peygamberime Firdevs'te komşu olma talebinde bulunmuştu, ben de tam kabul edip takdir edecekken sen senin için zor olduğunu dedin, ben de vazgeçtim dese, ne dersin dedim. Adam nasıl da anladı, gözleri parıl parıl oldu, birdenbire istiğfara başladı, öyle değil mi, dua edeceksek Allah'tan elbette onun şanına layık şeyler isteyecektik, öyle yapalım. Allahu Teala makbul duaları dilimize kolay kılsın, dilimizden almasın. Konuyla ilgili bir kanaatim var, paylaşalım. Müslümanlar hoşlanmazlarsa umarım beni uyarırlar. Bedbinlik değil, ümitsizlik hiç değil. Ama sanki mevcut hayatın namüsait şartlarını bir başka açıdan değerlendirip bize düşen şeylere teşvik manasına olsun diye Bugün Müslümanların birbirlerine yapabileceği güçleri yettiği iki şey var diyordum. 1. Tebessüm, 2. Dua. Ve arkasından ilave ediyorum. Ama bu ikisinde de özellikle cimri davranmasak. Öyle değil mi? Paraya, pula veya madde planında herhangi bir desteğe imkanınız olmayabilir. Gücünüz yetmeyebilir. Beden gücü olarak da hatta insanların ihtiyacını gidermeye imkanınız yoktur biliyorum. Kimsenin yok üstelik. Tam olacakken hanım bir yerden, kocası bir yerden, çocukları bir yerden. Yani insan paramparça oluveriyor. Ne imkanı kalıyor da. Ama bir konu, ama iki konu. Tebessüm ve dua. Söyleyin buna imkanımız var değil mi? Öyleyse lütfen cimri davranmayın. Aklınıza gelince değil. Her zaman aklınızdan çıkmasın çünkü her an Müslümanlara dua edin ve mütebessim davranın. Gülücükler dağıtın anlamına değil. Güzel davranın. Yani gülümseyerek hareket edin. Kırıcı, ezici değil. Kahredici, mahvedici değil. Ama oturun birlikte yanlışlarımızın altında ezilip kahrolalım. Tevbe edip istiğfar edelim o ayrı. Değilse karşıdakine bir şeyler söyleyeceksek biraz daha tatlı, biraz daha mütebessim konuşalım. Tekrar okuyorum. Leyse şey'un ekrame alallahi teala mined-dua. Allah katında dua kadar değerli, dua kadar kabul gören bir şey yoktur. 688. Leyse şey'un hayran min elfi mislihi illel mu'min. Allahu ekber, sübhanallah. Mü'minden başka, benzerlerinden bin kat daha hayırlı olan başka bir şey yoktur. Nasıl ölçtünüz mü? Siz bu bini katlayabilirsiniz. Mesela, ben evleneceğim, bir kız arıyorum, sen evleneceksin, bir erkek arıyorsun. Teraziye bir erkek Müslüman, ya ki benim teraziye bir kız Müslüman koydunuz. Onun değerini ölçmek için bir tane kafir koydunuz, dinsiz, imansız. Olur mu bir taneye bir tane? 10 tane dediniz, 100 tane koydunuz, yine Müslüman kız değerlidir benim gözümde. Yine Müslüman erkek değerlidir senin gözünde değil mi? 100 tane mi? Ne fark etti? Bir 100 daha ekleyin, 1000 daha ekleyin, 10 bin, 100 bin, milyon olsun ne fark eder bir Müslüman? Kendisi gibi olmayan, yani mümin olmayan binler ve binlerden daha hayırlıdır. Ancak mümindir böyle kendi cinsinden ama sadece iman farkıyla böyle binler ve milyonlarca daha kat kat değerli olan. Onun için Müslümanın Müslümana, Müslümanın Müslümanla beraberliğine dair özel bir bakış açısı kazanıyoruz. Ancak mümin benzerlerinden bin kat daha hayırlı. Mesela bir at var ama ne muhteşem bir at. Ama ne müthiş bir at. Dahası yok. Bütün yarışlarda birinci. Evet. O gibi bir daha olmaz. Tamam. Ama söyleyin 3 sene, 30 sene, 50 senede aynı değer, hep o en değerli durumda olma imkanı var mı? Peki ya 100 sene? Bu sefer başka çok değerli atlar olacak ve bu en değerli at ötekinin ya bir katı ya bu onun iki katı olacaktır değil mi? O zaman söyleyin aynı anda başkası olmasa bile mümin için böyle bir değerlendirme söz konusu olur mu? Yani mümin şimdi kafirden bin kat hayırlı ama yarın da öyle ama tarihte yaşamış milyarlarca kafirlerden bir mümin yine daha hayırlıdır değil mi? Onun için bir araba var ki demeyin aman Allah'ım ne kadar müthiş bir araba olsun ya o 3 kat ya o 5 kat daha değerlidir ya bir sonraki çıkacak araba ondan daha değerlidir. At dedim de aklıma geldi. Bir at varmış Arap dünyasında, cahiliye döneminde. Adamın atı tamam başka at yokmuş. O hep bir numara, o hep önde gidermiş. Ama bir gün bir hırsız bu atı çalmış. Adam deliye dönmüş. Hiç kimsenin ardından yetişemediği at gidiyor. Ama bilirsiniz ya da duymuşsunuzdur, at sahibine göre kişnermiş. Üstündeki adam onun binicisi değil ki hırsız nihayet, hem atın huyunu da çok fazla bilmiyormuş. İkinci kalite değil belki, hatta üçüncü beşinci kalite bir ata atlamış. İyi de iz sürermiş adam, düşmüş atının izine, peşinden devam etmiş, ufukta görmüş, daha bir hızlanmış, altındaki atı daha bir canlandırmış, üstündeki biniciye göre daha bir güzel gidiyormuş bu sefer o beşinci sıra, onuncu sıradaki at. Derken ses mesafesi yaklaşmış kendi atına, hırsızın kaçırdığı atına. Birden derin derin düşünmeye, bütün bir çöl kendisine zindan olmaya başlamış. Öyle ya, ya yetişirse atına, o birinci at, o zaman diğeri kaybolacak. Çünkü bir başka atla ona yetişilmiş olacak. Ama yetişemezse, atı gidiyor, elden gidiyor, kayboluyor, ne yapsın? Ne yapacağını şaşırmış, gelgitler yaşamış, tereddütlerle hayatı allak bullak derken, o at sevgisi, o birinci atına sevgi galip gelmiş ve olanca gücüyle bağırmış hırsıza, kulağına eğil ve şöyle haykır diye. Meğer atının öyle bir sese ihtiyacı varmış. Hırsız anlamış meseleyi, atın kulağına eğilip o sesi, o sözü, ne ise onun istediği ses, o isim neyse söyleyivermiş mi, at birdenbire sanki kanatlanmış ve ufukta kaybolmuş, sahibi arkada kala kalmış ama gayet rahat yine de her şeye rağmen. Demiş ki, gitti, evet gitti ama şöhretiyle birlikte gitti, o yine birinci at demiş. Ne dersiniz? Bitti mi? Tarihte başka yok değil mi? Kaç katı? İki katı. Sonra bak arkadan gelen de neredeyse yetişiyormuş. Mümin öyle değil. Mümin kendisinden başka hiçbir şey bu konuda ona benzemez bir özellik sahibidir. Çünkü müminden başka, benzerlerinden bin kat daha hayırlı olan başka bir şey yoktur. Leyse şeyun hayran min elfi mislihi illel mümin. Velhamdülillahi rabbil alemin.